Ayrım 23.
Neden onun imdadına koşmayı reddediyor? Gerçeği kabul et. Tahta çıkmak için onu bile bile ölüme gönderdi. Sen haklı olsan bile elimizden ne gelir? Ramses'i aramaya çıkalım. Hangi orduyla? Seninle ben yeteriz. Steve ayağa kalktı. Sen bu halinle saatlerce çölde yol alacaksın ha. Sen gerçekten kafayı üşütmüşsün. Zavallı dostum Ameni. Kabul ediyor musun? Elbette ki hayır. Ramses'i terk mi edeceksin? Senin varsayımın doğru ise şayet o çoktan ölmüştür. Hayatlarımızı tehlikeye atmak neye yarar? Eşeğim ve suyum hazır. Bana yılanlara karşı kullanabileceğim bir ilaç ver. Sen bu ilacı kullanmasını bilemem. Her şey için teşekkür ederim. Dur, yaptığın çılgınlık. Ben Ramses'in emrindeyim. Verilen söz geri alınmaz. Amini eşeğinin sırtına bindi ve doğu çölüne doğru yola çıktı. Kısa bir süre sonra durmak zorunda kaldı. Sırt ağrılarını gidermek için bacaklarını bükerek yere sırtüstü uzandı. Eşek de bir avokado ağacının gölgesinde bir tutam kuru otu çiğniyordu. Yarı uyanık, yarı uykuda olan Amini bir sopa edinmesi gerektiğini düşündü. Belki dövüşmek zorunda kalacaktı. Vazgeçmiş olmayasın. Amini gözlerini açtı ve doğruldu. Steve su tulumlarını ve çölle baş edebilmek için gerekli malzemeleri taşıyan beş eşeğin başındaydı. 42. Güzel İset birkaç hatırı sayılır kişiyle öğle yemeğini yiyen Şener'in kapısını ısrarla çaldı. Sofradakiler baharatlı sosla daha lezzetli hale getirilmiş, ızgarada pişmiş sığır pirzolası yiyorlardı. Mısır tehlikedeyken siz nasıl oluyor da burada tıka basa karın doyuruyorsunuz? Hatırlı kişiler donup kaldılar. Kralın büyük oğlu kalktı, konuklarından özür diledi ve genç kadını yemek salonundan dışarı çıkardı. Beni böyle rahatsız etmenizin nedeni nedir? Kolumu bırakın. Şöhretinizi berbat edeceksiniz. Konuklarımın saygın kişiler olduklarını bilmiyor musunuz? Hepsi vız gelir. Neden bu kadar heyecanlısınız? Ya siz? Siz değil misiniz? Seti ile Ramses'in çölün doğusunda kaybolduklarını bilmiyor musunuz? Kraliçe böyle düşünmüyor. Güzel Set birden yatıştı. Annem Firavun'un tehlikede olmadığına kesin olarak inanıyor. Ama hiç kimse en ufak bir haber almadı. Bunu ben de biliyorum. Bir birlik hazırlayıp onları aramaya çıkabilirsiniz. Annemin düşüncesine aykırı hareket etmek affedilmez bir hata olurdu. Hangi haberlerden bu sonuca varmış? Ön sezileri onu yanıltmazmış. Genç kadının ağzı açık kaldı. Bu kötü bir şaka olmasın. Gerçek bu sevgilim. Bütün açıklığıyla gerçek bu. Bu pek de gerçekmiş gibi görünmeyen tutumun anlamı nedir? Firavun'un yokluğunda ülkeyi kraliçe yönetiyor. Ve biz de onun buyruklarını yerine getiriyoruz. Şenar olayların gidişinden memnundu. Çılgına dönmüş güzel İset'in Tuya hakkında en kötü dedikoduları yaymaktan gerek almayacağına emindi. Sonunda büyük konsey ondan açıklama isteyecekti. Böylece kraliçenin ünü gölgelenecekti. Bunun üzerine de konsey devlet işlerinin idaresini Şenar'a devredecekti. Ramses bir küçük tapınak ve altın arayıcılarına sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayabilmek için birkaç ev inşa ettirdikten sonra birliğinin başında Doğu Çölü'nden dönüyordu. Kralın bulduğu su kaynağı uzun yıllar kuyuyu besleyecekti. Eşeklere birinci kalite altınla dolu torbalar yüklenmişti. Tek bir adam ölmemişti. Firavun ile naibi birliği hiç zayiat vermeden geri getirdikleri için kendileriyle gurur duyuyorlardı. Birkaç hasta döner dönmez alacakları istirahati düşünerek son bir güçle ilerliyorlardı. Kara bir akrep tarafından sokulan bir taş işçisi sedyeyle taşınıyordu. Yüksek ateş ve göğsündeki ağrılar askeri tabibi endişelendirmişti. Ramses küçük bir tepeyi aştı ve uzaklarda küçücük bir yeşil leke fark etti. Çöle en yakın tarlalardı bunlar. Naip geri döndü ve iyi haberi verdi. Sevinç çığlıkları göğe yükseldi. Keskin bakışlı bir polis işaret parmağını bir kayalığa doğru uzattı. Minicik bir kervan bize doğru geliyor. Ramses dikkatle baktı. Önce donuk kayalardan başka bir şey görmedi. Az sonra iki süvari ile birkaç eşeği fark etti. Polis memuru olur şey değil dedi. Çöle kaçan hırsızlara benziyorlar. Onları yakalayalım. Küçük bir müfreze yanlarından ayrıldı. Az sonra iki tutsağı naibe getirdiler. Steo kıyameti koparıyordu. Amini ise bitkinlikten bayılmak üzereydi. Steu akrep sokmuş taş işçisiyle uğraşırken Ameni Ramses'in kulağına "Seni tekrar bulacağımı biliyordum," diye fısıldadı. Babası ile kardeşini ilk kutlayan Şener oldu. Yıllıklara kaydedilecek ciddi bir başarı elde etmişlerdi. Bu yazıyı büyük oğul yazmak istedi ama Seti görevi Ramses'e verdi. Ramses yazıyı sözcüklerin seçiminde titiz davranan ve üslubun zarafetine önem veren Ameni ile birlikte yazacaktı. Sefere katılanlar birbirleriyle yarışırcasına onları korkunç bir felaketten kurtaran Firavun'un mucizesini anlatıyordu. Sadece Ameni genel sevinci paylaşmıyordu. Ramses onun üzüntüsü sağlığını olumsuz etkileyen yolculuğa bağladı. Ama en ufak bir kuşkusu kalsın istemedi. İçini kemiren sıkıntı nedir? Genç katip kendisini bu felakete hazırlamıştı. Sadece gerçek onu içindeki sıkıntıdan kurtarabilecekti. Annenden kuşkulandım ve iktidarı ele geçirmek istediğini sandım. Ramses kahkahayı bastı. Aşırı derecede çalışman sana zarar veriyor dostum. Seni biraz gezmeye ve beden eğitimi yapmaya zorlayacağım. Bir yardım birliği göndermediği için Firavun ile yüce eşini birbirine bağlayan görünmez bağlar olduğunu bilmiyor musun? İnan bana, bir daha bunu unutmayacağım. Tuhaf bir ayrıntı beni şaşırttı. Neden güzeli Set bana şefkatini göstermek için gecikiyor? Ameni başını öne eğdi. O da benim kadar suçlu. Nasıl bir kötülük yaptı? Annenin komplo kurduğunu sandı ve ona karşı sert eleştirilerde ve haince suçlamalarda bulundu. Onu alıp getirsinler. Görünüşe aldandık biz. Onu alıp getirsinler. Makyajını yapmayı unutan güzel İset Ramses'in ayaklarına kapandı. Yalvarırım, affet beni. Saçları darmadağınıktı. Sinirden titreyen elleriyle naibin ayak bileklerine sarılmıştı. Öylesine endişelendim, öylesine azap çektim ki. Annemden böylesine alçakça kuşkulanmak ve daha da kötüsü adını lekelemek için bir neden gösterebilir misin? Beni affet. İset ağlıyordu. Ramses onu ayağa kaldırdı, göğsüne bastırdı. Genç kız Ramses'in omuzlarına dayandı. Naip ciddi bir ifadeyle, "Kimlerle konuştun?" diye sordu. "Önüme kim çıkarsa onunla. Hatırlamıyorum şimdi. Korkudan çılgına dönmüştüm. Seni aramaları için birlik göndermelerini istiyordum. Kanıtsız suçlamalar seni yüce divana çıkarabilir. Majestelerine karşı işlediğin suç kesinleşirse, sonu ya zindan ya da sürgün olur." Güzel İset hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Umutsuzlukla Ramses'e sarıldı. Seni savunacağım. Çünkü üzüntünün samimi olduğunu görüyorum. Firavun döndükten sonra yokluğunda Tuya'nın kusursuz biçimde yürüttüğü ülke yönetimini yeniden ele aldı. İdarenin yüksek görevlerinde bulunanlar kraliçeye güven duyuyorlardı. Çünkü kraliçe siyasi entrikalarla uğraşmak yerine günlük çalışmalara öncelik veriyordu. Seti hükümet merkezinden ayrılmak zorunda kalınca gönlü rahat gidiyordu. Çünkü karısının kendisini ihanet etmeyeceğini ve ülkenin bilgelik ve doğrulukla yönetileceğini biliyordu. Kral elbette Ramses'e somut bir kral naipliği verebilirdi. Ama karşılıklı etkileşimi tercih ediyor, tecrübelerini sihirli bir biçimde aktarmak istiyor. Daha doğrusu oğluna sayısız tuzağın kurulmak istendiği sarayın kapalı alanında tutmaktansa yanında bulundurmayı uygun görüyordu. Ramses güçlü, kavrama gücü yüksek bir insandı. Hükümdarlık yeteneklerine sahip, her türlü talihsizliğe göğüs gelecek yaratılıştaydı. Ama bir firavunun ezici yalnızlığına dayanabilecek miydi? Seti Ramses'i buna alıştırabilmek için düşüncelerinde yolculuk yapmayı öğretmeye çalışıyordu. Ama Ramses'in geçmesi gereken daha birçok merhale vardı. Tuya Nefertari'yi Seti'ye tanıttı. Donup kalan genç kadın tek kelime söylemedi ve eğilmekle yetindi. Seti ona bir an baktı ve ona görevlerini ciddi bir biçimde yapmasını tavsiye etti. Kral karısının evini yönetmek güvenilir ve ağzı sıkı olmayı gerektiriyordu. Nefertari krala bakmaya cesaret edemeden çekildi. Tuya, "Kızcağıza sert davrandın," dedi. "Çok geç değil mi? Beceriksiz birini mi almalıydım? İyi nitelikleri olan bir kıza benziyor. Onun arzusu bir tapınağa girmek ve oradan hiç çıkmamaktı. Onu çok iyi anlıyorum. Sen onu korkunç bir sınavdan geçiriyorsundur. Doğru. Amacın ne? Ben de bilmiyorum. Nefertari'yi görür görmez olağanüstü bir kişilikle karşılaştığımı anladım. Tapınağın içinde daha mutluydu. Ama onun yerine getirmek istediği başka özel bir görevi olduğunu hissettim. Şayet yanılmışsam o kendi yoluna gidecek. Ramses annesini, sarı köpeği gece bekçisi ile boyu insana korku verecek kadar büyümüş olan aslanı katili tanıttı. Naib'in bu iki arkadaşı kendilerine gösterilen itibarı göz önünde tutarak aykırı bir davranışta bulunmadılar. Kraliçenin özel aşçısı tarafından karınları doyuruldu. Bir palmiyenin gölgesinde birinin başı öbürünün ayaklarına gelecek biçimde uykunun tadını çıkardılar. Tuya, bu görüşme çok yararlı oldu, dedi. Ama gerekçesi nedir? Güzel Iset. Yoksa nişanınız mı bozuluyor? Çok ağır bir suç işledi. O kadar ağır mı? Mısır kraliçesine kara çaldı. Nasıl? Kralın yerini almak için onun kaybolmasına yardımcı olmakla suçladı seni. Kraliçenin haberi gülümseyerek karşılaması Ramses'i şaşırtmıştı. Saray eşrafı ile saygın hanımların hemen hemen tamamı onunla aynı fikirdeydi. Bir yardım ordusu göndermemekle suçladılar beni. Oysa ki ben Seti ile senin sağ salim olduğunuzu biliyordum. Tapınaklarımıza ve dinsel törenlerimize rağmen çok az insan zaman ve mekana bağlı olmadan insanlar arasında zihinsel bir iletişim kurabileceğini biliyor. Suçlanacak mı? O normal bir biçimde davrandı. Bunca nankörlük ve haksızlık sana acı vermiyor mu? İnsanların yasası budur. Çok şükür ki ülkeler bu yasalarla yönetilmiyor. Genç bir kadın, kraliçenin sol tarafında duran bir sehpanın üzerine mektupları bıraktı ve kaçar gibi sessizce çekildi. Bir an için orada bulunması, bir ağacın yaprakları arasından süzülen güneş ışığının parlaklığını andırdı. Ramses, kim bu? Diye sordu. Neferseri, benim yeni idarecim. Onu daha önce gördüm. Nasıl oldu da böylesine önemli bir görevi elde edebildi? Sade bir yarışma sırasında tanıdım onu. Hator tapınağını rahibi olmak için çağrılmıştı. Dikkatimi çekti. Ama sen ona eğiliminin tam tersi bir görev vermişsin. Haremlerde genç kadınlarımızı değişik görevler için yetiştirirler. Bu kadar genç bir kişi için ne büyük bir sorumluluk. Sen de topu topu 17 yaşındasın. Benim gözümde olduğu gibi kralın gözünde de sadece gönül ve eylem niteliği önemlidir. Ramses heyecanlandı. Nefertari'nin güzelliği başka bir dünyadan geldiğini düşündürtüyordu insana. Odanın içinde bir an bulunuşu, bir mucize anı gibi benliğine kazındı. Tuya, güzel Iset'i yatıştır, dedi. Ondan şikayetçi olmayacağım. Ama gerçeği yanlıştan ayırt etmesini öğrensin. Şayet beceremeyecekse, bari diline hakim olsun. 43. Tören elbisesini giymiş olan Ramses, İyi Yolculuklar Limanı'nın ana iskelesinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Çevresinde Memphis Belediye Başkanı, Gemicilik Gözetmeni, Dışişleri Bakanı ve hatırı sayılır bir güvenlik birliği vardı. 10 dakikaya kalmadan 10 Yunan gemisi iskeleye yanaşacaktı. Bir ara kıyı güvenliği bir saldırı olacağını sanmıştı. Mısır savaş gemilerinden bir filo hemen harekete geçirilmiş, düşmanı def etmek için gerekli düzen kurulmuştu. Ancak yabancılar barıştan yana olduklarını açıklamışlar ve Memphis'e Firavun'un yanına çıkmak için gelmek istediklerini söylemişlerdi. Nil ırmağını bir Mısır gemisi eşliğinde aştılar ve rüzgarlı bir günün ortasında başkente vardılar. Yüzlerce insan kıyıya yığılmış, merakla gelenleri izliyordu. Yabancı elçilerin vergilerini ödemek için geldikleri dönem değildi. Yine de gemilerin gösterişliliği besbelli bir zenginliğin belirtisiydi. Gelenler Seti'ye lüks armağanlar sunacaklar mıydı? Sabırlı olmaktaki başarısızlığını bilen Ramses, diplomasi alanındaki yeteneklerinin yetersiz kalmasından korkuyordu. Bu yabancıları karşılamak ona ağır geliyordu. Ameni barışçıl ifadeleri olan fakat sıkıcı bir konuşma hazırlamıştı. Ramses konuşmanın ilk sözcüklerini unutmuştu. Ayşe'nin yanında olmamasına çok üzülüyordu. Tam bu durumun adamıydı o. Yunan gemileri çok zarar görmüştü. Açık denize açılmadan önce büyük oranda onarım görmeleri gerekiyordu. Hatta bazı gemilerde yangın izleri görülüyordu. Akdeniz'i geçerken korsanlarla çarpışmış olmalıydılar. Sancak gemisi yelkenlerinin bir kısmı parçalanmış olmasına rağmen büyük bir ustalıkla manevra yaptı. İskeleye merdiven atıldı ve ortalığı bir sessizlik kapladı. Gemiden ilk olarak kim inecek ve Mısır topraklarına ayak basacaktı? 50 yaşlarında, orta boylu, geniş omuzlu sarışın bir adam göründü. Göğsüne ve bacaklarına zırh takmıştı. Ama tunç miğferini başından çıkarmış, barış işareti olarak göğsüne dayamıştı. Onun arkasında pembe bir elbise giymiş, başına soylu biri olduğunu belirten bir taç takmış, beyaz tenli, uzun boylu ve güzel bir kadın vardı. Çift merdivenden indi ve Ramses'in önünde durdu. "Ben Mısır Krallığı'nın naibi Ramses'im. Firavun adına size hoş geldiniz diyorum. Ben de Lakadiamon kralı. Atreus'un oğlu Manelos'um. Bu da karım Helen. Lanetli kent Truva'dan geliyoruz. 10 yıl süren çok zor çarpışmalardan sonra sonunda galip geldik ve kenti yerle bir ettik. Arkadaşlarımın birçoğu öldü. Bu nedenle de zaferin tadı acıya dönüştü. Gördüğünüz gibi gemilerimden geri kalanlar da kötü durumda. Askerlerim ve tayfalarım yorgunluktan bitkin düştüler. Mısır bize ülkemize dönmeden önce gücümüzü toparlamamız için izin verecek mi? Yanıt Firavun'a aittir. Bu üstü kapalı bir ret mi? Dobra dobra konuşmak adetimdir. Daha iyi. Ben bir savaşçıyım ve çok insan öldürdüm. Sizin ise böyle bir şey yaşamadığınız kesin. Bilmediğiniz konularda bu kadar kesin konuşmayın." Manelos'un küçük siyah gözleri öfkeden parıldıyordu. "Emrimdeki adamlarımdan birisi olsaydın senin belini kırardım. Bereket versin ki Mısırlıyım." Menelaos'la Ramses bakışlarıyla birbirlerine meydan okudular. İlk olarak Lakedaimon kralının direnci kırıldı. "Yanıtı gemimde bekleyeceğim." Az sayıda kişinin katıldığı konsey toplantısında kral naibinin davranışı farklı tepkilere hedef oldu. Kuşkusuz Menelaos ve ordusunun kalıntıları Mısır'a kısa ve uzun vadede tehlike oluşturmuyordu. Ama kral sıfatı olduğu için saygı gösterilmesi gerekiyordu. Ramses eleştirileri dinledi ve reddetti. O karşısında acımasız bir savaşçıyı, kana ve savaşa susamış, tek eğlencesi yakılan kentleri talan etmek olan birisini bulmamış mıydı? Böyle bir eşkıyaya konukseverlik göstermek ona pek uygun görünmüyordu. Dışişleri Bakanı Meba her zamanki ihtiyatlı tutumunu bozmadı. "Naibin tavır alması bana tehlikeli görünüyor. Menelaos'u küçümsememeli. Bizim dış siyasetimiz bize karşı ittifakların kurulmamasını önlemek için küçük olsun, büyük olsun birçok ülkeyle iyi geçinmeyi öngörür." Ramses, "O Yunanlı dalavericinin teki," dedi. "Bakışlarında meymenet yok." Güven verici yüzlü, tatlı sesli, 60 yaşındaki Meba'nın dudaklarında hoş gören bir gülümseme belirdi. "Duygularla diplomasi yapılmaz. Bazen hoşumuza gitmeyenlerle bile ticaret yapmak zorundayızdır." Ramses, "Menelaos bize ihanet edecek," diye devam etti. "Onun için verilmiş sözün hiçbir değeri yoktur." Meba, "İşte herhangi bir kanıt olmadan yalnızca duygulara dayanan bir suçlama. Naibin gençliği onu acele hükümler vermeye itiyor. Menelaos Yunanlıdır ve Yunanlılar da hilecidir. Belki de bütün gerçeği söylememiştir. Bize düşen ihtiyatlı davranmak ve bu ziyaretin gerçek nedenlerini bulmaktır." Seti, "Menelaos ile karısını akşam yemeğine davet edelim," dedi. "Onların davranışı kararımızı belirleyecektir." Menelaos çok güzel madeni vazolar ve çeşitli ağaçlardan yapılmış yaylar armağan etti. Bu silahlar onların Truvalılara karşı yaptıkları savaşta ne denli etkin olduklarını kanıtlıyordu. Lakedaimon kralının subayları renkli, geometrik desenlerle bezenmiş etekler ve ayak bileklerini saran ayakkabılar giymişlerdi. Saçlarının kıvırcık örgüleri göbeklerine kadar uzanıyordu. Helen'in yeşil elbisesinden tanrıların içkisi nektarı andıran bir koku yayılıyordu. Yüzünü beyaz bir peçenin ardında gizlemişti. Tuya'nın soluna oturdu. Menelaos ise Seti'nin sağında bulunuyordu. Yunan kralı Firavun'un ciddi bakışı çehresinden etkilenmişti. Aralarındaki konuşmanın çevirisini Dışişleri Bakanı Meba üstlendi. Vahanın şarabı Lakedaimon kralını neşelendirdi. Truva surlarının önünde geçirdiği yıllara üzüldüğünü söyleyerek yanıp yakındı. Savaştaki kahramanlıklarını anlattı. Arkadaşı Odysseus'u anımsadı. Tanrıların acımasızlığına üzüldü. Kavuşmak için sabırsızlandığı ülkesinin güzellikleriyle övündü. Yunanca'yı çok güzel konuşan Dışişleri Bakanı, konuğunun yakınmalarından etkilenmişe benziyordu. Tuya Helen'e kendi dilinde hitap ederek, "Neden yüzünüzü gizliyorsunuz?" diye sordu. Çünkü ben herkesin tiksintiyle baktığı bir dişi köpeğim. Benim yüzümden birçok kahraman öldü. Turvalı Paris beni kaçırdığı zaman bu delice davranışının 10 yıl süren bir katliama dönüşeceğini aklımın ucundan bile geçirmedim. Belki 100 kez bir fırtınanın beni alıp götürmesini ya da azgın bir dalganın sürüklemesini istedim. Sayısız felaket yaşandı. Hepsi de benim yüzümden. Şimdi özgür değil misiniz? Beyaz tülün altında acı bir gülümseme belirdi. Menelaus beni bağışlamadı. Madem ki tekrar bir araya geldiniz, zamanla ıstıraplarınız sona erecektir. İş bu kadarla kalsa. Tuya Helen'in hüzün dolu sessizliğine saygı gösterip başka bir şey sormadı. Güzel Helen, kocamdan nefret ediyorum, dedi. Bu geçici bir duygu olmasın. Hayır, onu hiç sevmedim. Hatta Truvalıların galip gelmesini bile istedim, Majeste. Evet Helen. Benim burada olabildiğince uzun süre kalmama izin veriniz. Lakadiamon'a dönmek beni korkutuyor. Protokol şefi olan Şenar, ihtiyat tedbiri olarak Ramses'i Manalios'tan uzaklaştırmıştı. Naip yaşı belli olmayan, yüzü kırış kırış, uzun beyaz sakallı bir adamın yanında oturuyordu. İhtiyar çok yavaşlıyor, her yemeğin üzerine zeytinyağı döküyordu. Zeytinyağı sağlığın anahtarıdır prensim. Adım Ramses. Benimki de Homeros. General misiniz? Hayır, şairim. Gözlerim iyi görmüyor ama hafızam mükemmeldir. Bir şair demek. Hem de şu ilkel Menelaus'un yanında. Rüzgarlar bana onun gemilerinin, bilgeliğinin ve yazarların toprağı Mısır'a doğru yola çıkacağını fısıldadılar. Yaptığım bunca yolculuktan sonra sakin bir biçimde çalışabilmek için buraya yerleşmeyi arzu ediyorum. Ben Menelaus'un burada uzun süre kalmasına karşıyım. Ne sıfatla? Kral naibi sıfatıyla. Çok gençsiniz ve Yunanlılardan nefret ediyorsunuz. Ben Menelaos'tan söz ettim, sizden değil. Nereye yerleşmeyi düşünüyorsunuz? Gemiden daha hoş bir yere. Daracık bir kameradayım. Eşyalarım gemi ambarında. Ayrıca denizcilerle bir arada olmaktan nefret ediyorum. Geminin yalpalamaları, dalgalar ve fırtınalar ilhama uygun değil. Benim yardımımı kabul eder miydiniz? Yunancayı çok düzgün konuşuyorsunuz. Dostlarımdan biri çok dil bilir. Onunla bir arada olmak öğrenmeyi bir oyuna dönüştürüyor. Şiiri sever misiniz? Bizim büyük yazarlarımızı beğeneceksiniz. Şayet ortak zevklerimiz varsa belki anlaşabiliriz. Şenar Dışişleri Bakanı'nın ağzından Firavun'un kararını öğrendi. Menelaos'un Mısır'da kalmasına izin verilmişti. Gemileri onarılacak, kral ve eşi Memphis'in merkezindeki geniş bir villada oturacak, askerleri Mısırlı komutanların emrinde olacak ve çok sıkı bir disipline uyacaklardı. Firavun'un büyük oğlu Menelaos'a başkenti gezdirip tanıtmakla görevlendirildi. Bazen dayanılması güç olan uzun günler boyunca Şenar Yunanlı'ya Mısır uygarlığının ana çizgilerini öğretmeye çalıştı. Ama nezaketsizliğe varan bir ilgisizlikle karşılaştı.